Ayrım 30, sayfa 315. 4, 3, 4. Evrim teorisi ateizm israiliyatı mı? İdeolojiler sırtımıza geçirilmiş deli gömleğidir diyen Cemil Meriç doğru söylemişti. Doğru veya eğri, din veya dinsizlik, ideolojiye dönüştürülen her şey için bu böyledir. Darwin bir bilim insanıydı. Sahte şöhretler gibi ününü oturduğu yerden kazanmadı. Bir teori ortaya attı ve onu ispatlamak için ömürlük bir emek verdi ve bedel ödedi. Darwin'ci evrim teorisi olumlu veya olumsuz yönleriyle hep tartışılmış ve tartışılacaktır. Bu teoriye bir dogma gibi iman etmek ya da teoriyi ve sahibini şeytanlaştırmak. İkisi de aynı kapıya çıkan hastalıklı iki tavırdır. Bir de Darwin'ci evrim teorisi üzerinden ideoloji üretmeye çalışanlar var. Darwin bunu onaylar mıydı bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Nasıl Marx, Marksist değilse Darwin de Darwinci hiç değildi. Yani kendi tezlerini idealize ederek bir dogmaya dönüştürmemişlerdi. Darwin'i savunanların kendi arasında ikiye ayırmak gerek. 1. Bilimsel olarak evrim teorisini savunanlar ve arkasında duranlar. Bunlara söyleyecek söz yoktur. Her teorinin yandaşı da olur, karşıtı da. Bunların başında Herbert Spencer, Ölüm 1903, gelir. O evrim, evolution kavramını popülerleştiren kişidir. Spencer'a göre evrim jeolojiden biyolojiye, dilden düşünceye kadar her alanda geçerlidir. Dipnot 27. Herbert Spencer, İlk Düşünceler. Çeviri S. Evrim, İstanbul, 1947, sayfa 7-22. Nihilist filozof Nietzsche, felsefesine aykırı bulduğu için doğal seçilim tezini eleştirse de nihilist indirgemenin işine çok yarayışlı olan evrim teorisini bir bütün olarak benimsemişti. O zamanın çevrimsel, cyclical olduğunu düşünüyor, insanı varoluşun sonsuz kum saati içerisinde sürekli çevrilen bir unsur olarak görüyordu. Nietzsche'nin bu düşüncesi, Hint dinlerindeki sonsuz çevrim anlamına gelen samsara inancını hatırlatıyor. Onun tanrı tanımazlığı ile evrim teorisini benimsemesi arasında doğrudan bir ilişki olduğu kanaatini taşımıyorum. 2. Darwinci evrim teorisini kendi ideolojilerine ait edenler. Bunların başında Marx ve Engels gelir. Doktora tezi olarak eski Yunan materyalistlerine çalışmış olan Marx'ın evrim teorisini heyecanla karşılamış olması hiç de sürpriz değildir. Fakat Marx evrim teorisinin Darwinci versiyonundan daha çok Lamarckçı versiyonunu destekliyordu. Aynı sebeple Darwinci evrim teorisi komünist Rusya'da uzun süre yasaklandı. Lamarckçı evrim teorisini destekleyen deneylere izin verildi. Darwinci evrim teorisini en çok istismar eden ideoloji ateizm olmuştur. Hatta diyebiliriz ki evrim teorisi ateizmin israiliyatı olmuştur. Bunun yaşayan en ünlü temsilcisi de kendini militant ateizm yanlısı olarak tanımlayan ve başkalarını da buna davet eden evrim biyoloğu Richard Dawkins'tir. Dipnot 28. Richard Dawkins, Militant Ateizm, TED Konuşmaları, Nisan 2007. Dawkins, rasyonel bir ateizmi savunmanın ancak evrim teorisiyle mümkün olduğu düşüncesindedir. O, tanrı inancı olanların evrim teorisini toptan reddetmeleri gerektiğinde ısrarcıdır. Evrim teorisi ve din. Bu ikisi birbirinin karşıtı değildir. Fakat öyleymiş gibi sunulmasında bu tavır sanıldığından fazla etkili olmuştur. Bu bir yemdir ve bu yemi bazıları yutmuştur. Her ideolojik tavır gibi bu da sağlıksız ve mantık dışıdır. Zira ya hep ya hiç veya ya da mantığı üzerine oturmaktadır. Sosyal ve beşeri bilimlerde bu mantık kumarbaz mantığıdır. Evrim teorisine mutlak karşı olan Hristiyanlar ve onlara taklit eden Müslümanlar, Dawkins ve felsefeci Daniel Dennett gibi ateist entelektüelleri pek sevindirmişe benzemektedir. Onların istediği tam da budur. Zira bu sonuç bir taşla iki kuş vurmak gibidir. 1. Dindarların gözünde Darwin, şeytanla evrim teorisi de kafir olmakla eşitlenecek. Bu teori ateizmin arka bahçesi olarak kullanılacaktır. Oysa durum hiç de böyle değildir. Mesela Darwin'in Türlerin Kökeni adlı eserindeki yaratıcıya atıflar, günümüzün dindar biyologları tarafından yazılmış biyoloji kitaplarında bile yoktur. 2. Din ve dindar. Böylece geçmişini savunulamaz hurafeler yığınına mahkum edilecektir. Dahası babalar ve dediler, çocuklar ve torunların ardakısı gelmez sorularına dövdürülecektir. En sonunda din karşıtlarına, din dediğiniz ilim ve tabiat karşıtı bir yığın hurafe ve efsaneden ibarettir deme fırsatı verilecektir. İşin gerçeği Dawkins, Amentüs'ünün temeline inanıyorum çünkü saçma. Quaere da quaere abursum. mottosunu yerleştiren Hristiyanlık söz konusu olduğunda haksız da değildir. Dipnot 29. Kilise babaları Tertullianus ve Augustinus'un kilise tarafından amento haline getirilmiş sözü. Arapçadaki hurafe sözcüğü de Latince'deki absurdum saçma teriminin tam karşılığıdır. Dipnot sonu. Yine Dawkins muhteşem bir evrende yaşıyoruz diyor ve evrenin varoluşunu hayranlık verici, şaşırtıcı, mükemmel olarak nitelendiriyor ama bu ihtişamı öznesiz bırakıyor. Öte yandan aynı isim yaratılış inancına tasarım illüzyonu diyor. Dipnot 30. Dawkins bu nitelemeyi insanın tabiatı ve nihai kökeni sorunun tartışıldığı ünlü Dawkins-Williams diyaloğu sırasında sarf etmişti. Bu münazara için bakınız www.youtube.com/watch?xpejvipfrs. Bu çelişkili tavrın kökeninde de Hristiyanlığın şapkadan tavşan çıkaran Tanrı tasavvuru yatar. Zira bu istisnaları hariç Hristiyanlığın geneli için böyledir. Uydurulmuş din dediğimiz Hristiyanlaştırılmış İslam için de böyledir. Fakat bu Kur'an'a dayalı bir İslam için asla böyle değildir. Bu tuzağa düşmenin yol açacağı en büyük tehlike İslam'a Hristiyanlık, Kur'an'a İncil muamelesi yapmaktır. Ne acıdır ki bu muameleyi yapanlar İslam karşıtları içinden çıkmamıştır. Zaten bu da tehlike arz etmezdi. Bu zokayı yutanlar asıl uydurulmuş dini İslam zanneden çevrelerdir. Tehlike de onlardan gelmektedir. Zira evrim teorisini ateizm gibi, onunla savaşı ateizmle savaş gibi takdim eden ve bunun üzerinden saf ve cahil kitleleri Allah'ın değişmez yasasına, sünnetullah, düşman ederek tezgahını yürütenler, bilerek veya bilmeyerek İslam'ı hurafe bataklığına gömerek Hristiyanlaştıranların ta kendisidir. 4.4. Evrim teorisinin eleştirisi. 4.4.1. İndirgemecilik eleştirisi. Darwin'ci evrim teorisi, bilinci biyolojiye, biyolojiyi kimyaya, kimyayı fiziğe indirgemenin mazereti olmuştur. Darwin'in araştırmaları sırasında keşfettiği şey tabiat ayetlerinin ta kendisiydi. O tezlerini bu ayetlerin üzerine bina etti. Darwin, Allah'ın oku emrine uymuş ve tabiatı bir kitap gibi okumaya ve okuyup keşfettiklerini duyurmaya kalkışmıştı. Fakat onun iki eksiği vardı. 1. Tabiat ayetlerini Allah'ın adıyla, Allah adına okumak. 96.1 yerine laboratuvar malzemesine bakan bir laborant gibi okumuştu. Kur'an'ın ifadesiyle tefekkür yerine tefkir etmişti. 74.18 derin düşünce yerine sığ düşünceyi tercih etmişti. Dipnot 31. Tefekkür ile tekfir arasındaki fark ve ayet referansları için bakınız Hayat Kitabı Kur'an, Meal, sayfa 1151. Bu yüzden dogmaya dayalı Hristiyan imanı sarsıldı ve agnostik oldu. Kanaatimiz odur ki, eğer Darwin'in imanı dogmaya değil de delile dayanmış Kur'ani bir iman olsaydı, bırakınız sarsılmayı, okuduğu tabiat ayetleriyle daha da güçlenirdi. Efsane ve mucize adı konmuş illüzyona dayalı Hristiyan imanının, tabiat ayetleri karşısında güneş görmüş kar gibi eriyeceği aşikardı. 2. Batıdaki tarihi çok eskilere giden bilim-din çatışmasında Darwin doğal olarak tarafını bilimden yana belirlemişti. Bu taraftarlık onu ister istemez tepkisel bir duruşa yöneltti. Bu ruh hali ideallerin ideolojiye dönüşmesine yol açtı. İnsanın kökenini maymunla açıklamaya kalkışan Darwin ister istemez belli bir kesimin ideolojik şeyhi haline geldi. Şeyh uçmaz, mürit uçurur sözü onun içinde gerçekleşti. Kendisi de bu teziyle insanın hayvana indirgenmesi projesinin bir parçası olarak görüldü. Dipnot 32. Darwin'in evrim teorisi içinde gizlenen indirgemecilik tehlikesini sezen sadece biz değiliz. Bunu fark eden ve dile getiren Batılılar da olmuş. Schumacher onlardan biri. Evrimcilik bugün aldığı şekliyle yüksek dereceli rahiplerinin birçoğunun bizzat vaz ettikleri şeye inanmadıkları özel olarak itibardan düşürülmüş bir dindir. Evrimcilik bilim değildir. Bilim kurgu hatta bir çeşit muzipliktir. İnsanları yücelten bütün inançları yok etmiş ve onun yerine insanlığı aşağı çeken bir inanç ikame etmiştir. E. F. Schumacher, Aklı Karışıklığı İçin Kılavuz, çeviri M. Özel, İstanbul, 1992, sayfa 141-142. Dipnot sonu. İndirgemeci bir ideoloji olan Darwincilik, insanı ahseni takvim kılan ruhun üflenişini boşa çıkarıyordu. Beşer bu ruh üflenmeden ahlaki olarak insan Adem değildi. Fakat fiziki olarak insan idi. Bir başka ifadeyle insan, insan olmadan önce insansıydı. Darwin beşer yerine maymunu koyuyor ve bu da önemli halkayı yok sayıyordu. Böyle yapmakla sonuçları arasından çok tehlikeli iki şey yapmış oldu. 1. Allah'ın varlığına ve hayata aktif ve aktüel müdahalesini reddederek Tanrı yerine doğayı, ilahi akıl yerine tesadüfü koymak. 2. Varlık ağacının soylu merdivenlerinden biri olan insanı biyolojik bir canlıya indirgemek. 20. yüzyılda yapılan savaşlardaki büyük kitlesel ölümlerin bir istatistiğe indirgenmesinde bu indirgemeci insan tasavvurunun büyük rolü olduğunu düşünüyorum. Aksi halde kitle imha silahlarının yapımı ve kullanımı bu kadar meşrulaştırılamazdı. Darwin'in biyolojide yaptığı Marx tarih ve ekonomide, Freud psikolojide yaptı. Darwin insanı biyolojik varlığına, Marx insanlık tarihine artık değeri bölüşme kavgasına, Freud insan duygularını şehvet, libido güdüsüne indirgedi. Avrupa'da çıkarılan iki dünya savaşının kurban sayısının insanlık tarihindeki bilinen tüm savaşların kurban sayısının toplamından daha fazla olmasının izahını insanı beşeri fonksiyonlardan birine indirgeyen akımların etkisinde aramak gerekir. Allah'ın evrim kanununa tabi olmayan evrende hiçbir şey yok. Yani mahluk olup da tekamül etmeyen bir şey yok. Bir şeyin tekamül etmemesi için onun mükemmel olması lazım. Kamil diye gelişmeye devam eden şey denir. Mükemmel ise son noktayı bulmuş ve tamamlanmış olana denir. Tek mükemmel varlık vardır, o da Allah'tır. Tekamül etmediğini düşündüğümüz şey Tanrı olur, çünkü mükemmel olan tekamül etmez. Noksan olan tekamül eder. Mahlukat noksandır ve mahlukatı yaratan da yaratıcıdır. Rab terbiye ettikçe terbiye ettiği tekamül edecektir. Bu gayet doğaldır. Bu hem yaratan açısından hem de yaratan açısından gereklidir. Darwin, Allah'ın bu yasasını keşfetti ama bu keşif yanlış felsefi yorumlara kurban edildi. Darwin, türler arasında geçiş teorisine yaptırım yaptı. Oysa tezinin en zayıf halkası buydu. Ama o tezinin güçlü tarafını zayıf yanlarının üzerine örttü. Bunu da çok iyi dillendirebildiği söylemez. Fakat biz mümeyyiz bir akılla bakmalıyız. Hikmet, müminin yitiğidir. Darwin de dahi bulsa, onu alır, almalıdır. Aristoteles politikasında insan politik hayvandır der. Avrupa'daki insan hayvandır diye başlayan aforizmaların babası Aristoteles'tir. Descartes'e mal edilen fakat Aristoteles'e ait olan insan düşünen hayvandır sözünü de hatırlayalım. Marx insan alet kullanan hayvandır der. Durkheim insan sosyal hayvandır der. Sartre insan isyan eden hayvandır der. Yani herkes nereden bakıyorsa onu söyler. Ama değişmeyen tek unsur var, insan hayvandır. Buradaki hayvan ile kastedilen canlıdır diye düşünülebilir. Fakat bu kadar masum değil. Yunan batı aklı insanı artıları olan hayvan olarak görür. Bu indirgemeci bir yaklaşımdır. Doğu geneller, batı indirger. Yani doğunun zaafı genellemedir, batının zaafı indirgemedir. Şöyle bir silsile düşünebiliriz. Lahana büyüyen taştır. Köpek havlayan lahanadır. İnsan konuşan köpektir. Bu tanımın zaafı varlık hiyerarşisini hep aşağı çekmesidir. Aşağıya çektiği zaman insan değerini kaybedip istatistiksel bir varlığa indirgeniyor. O zaman insandan kurtulmak daha kolay oluyor. Oysa insan değerini biyolojik bir varlık oluşundan almaz. İnsanı insan eden değerlerden alır. Kur'an'ın dilinde o değerleri üflenen ruh temsil eder. İnsanın muhterem ve mükerrem olması buradan kaynaklıdır. Kur'an insanı yaratıcısına nispetle tarif eder. Biz insanı en güzel kıvamda yarattık. 95.4 İşte iki bakış arasındaki derin fark budur. Amaçsızlık ve tesadüf gibi materyalist bir diyalektik üzerine bina edilen evrim teorisiyle yaratılıştaki evrime işaret eden Kur'an ayetleri arasında mahiyet farkı vardır. Tesadüfe dayalı bir evrim fikri sahih bir imanla yan yana eğleşemez. Kaldı ki Kur'an hayata her an müdahale eden bir Allah inancını insanın kalbine nakşeder. Hatta Kur'an'ın bizzat kendisi bu müdahalenin bir sonucudur. Allah'a iman, tesadüfi inkar demektir. Hayatta Allah'ın müdahalesi dışında kalan hiçbir alan yoktur. Allah'ın müdahil olmadığı bir alan fikri, tarih boyunca sahte tanrılar icat etmenin bir adımı olarak kullanılmıştır. Özetle ayetlerin işaret ettiği evrim, ilahi terbiyenin doğal bir sonucudur. Elmalı'nın dediği gibi, bütün bunlar arasında kesin olarak bildiğimiz bir şey varsa, o da ilk insanın arzın sinesinde doğmuş olmasıdır. Ve bunda bir seçilim, istifa süreci vardır. Lakin bu seçilim tesadüfi değil, Rabbani'dir. 4.4.2 Evrim teorisinin paradigması ve sahte deliller. Evrim teorisine yönelik benzer bir eleştiri de değerler dizgesi anlamında kullanılan paradigma üzerinden yapılır. Paradigma terimi ününü Thomas Kuhn'a 1922-1996 borçludur. Kuhn, kopuş olarak gördüğü pozitivizmi ve deneyciliği de eleştirir. Ya ya da kalıbına dayalı klasik mantık ve klasik fiziğe yönelik tartışmalı itirazlar yaptığı kült eseri Bilimsel Devrimlerin yapısında şöyle der. Bilimsel bilgi de tıpkı dil gibi özünde ya bir topluluğun, cemaat, ortak malıdır yahut da bir hiçtir. Bunu anlamak için bu bilgiyi yaratan ve kullanan çevrelerin kendisine has özelliklerini öğrenmek zorundayız. Dipnot 33 Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı Çeviri Nilüfer Kuyaş, İstanbul 1995, sayfa 205 Buna göre Darwin'i bu teoriye kurmaya iten düşünsel koordinatlar olan paradigma, bilinmeden onun içinde bulunduğu bilimsel cemaati tanınmadan evrim teorisiyle aykırı değerlendirilemez. Mesela evrim teorisiyle dönemin İngiltere'sinde yaşanan nüfus patlaması, Avrupa nüfusu 1750'de 140 milyonken 1850'de 266 milyona çıkmıştır. Arasındaki ilişki nedir? Doğal seçilim biraz da doğal nüfus kontrolü için imalı bir yol gösterme olabilir mi? O dönemde dünyanın en sanayileşmiş toplumu olan İngiltere'deki vahşi kapitalizmin beklentileriyle evrim teorisi arasında hiçbir bağ olmadığı söylenebilir mi? Bir başka ifadeyle evrim teorisi vahşi kapitalizme verilmiş bir destek olarak da okunabilir mi? Dahası evrim teorisiyle sömürgecilik arasında teorik veya pratik bir bağlantı var mıdır? Darwin'in keşif gezilerine çıktığı gemilerin dönüşte seyirlik yerler getirdiklerini biliyoruz. Bir başka açıdan evrim teorisi ilerleme mitine karşı verilen özlü bir destek sayılamaz mı? Paradigma üzerinden evrim teorisini sorgulama sorunuyla doğrudan ilgili olan bir husus da evrim teorisi adına yapılan sahte delil üretme çabalarıdır. Bir öğrenciden evrim teorisi diye okullarda okutulan dersi paradigma düzeyinde sorgulaması beklenemez. Şu durumda mevcut eğitimle evrim teorisi bir teori olmaktan çıkıp bir dogma olacaktır. Dogmaya dönüşen bir teori adına sahte delil üretenler de çıkacaktır. Evrim teorisi adına ilk sahte delil üretme işi 1912 yılında bulunan Piltdown adamı örneğinde görülür. Evrim teorisi yandaşı müze müdürü ve arkadaşı tarafından 500 bin yaşında olduğu iddia edilen bir fosil, uzun yıllar evrim teorisini kanıtlayan delil olarak şöhret bulur. Fakat işin içinde iş vardır. 10 yıllar sonra modern muhtatlarla yeniden incelenen kemiklerin kasten eskitildiği anlaşılır. Maymuna ait çene kemiğinin birkaç yıllık, kafatasının ise 500 bin değil birkaç bin yıllık olduğu sonucuna varılır. Alman biyolog Ernst Haeckel, 1834-1919, evrim teorisini desteklemek için yaptığı embriyo çizimlerinde evrim lehine küçük manipülasyonlar yapar. Üzerinde oynandığı sonradan anlaşılan bu çizimler bazı biyoloji kitaplarında hala yer almaktadır. Evrim teorisi adına yapılan sahtekarlıklardan biri de Nebraska adamı olayıdır. Henry Osborn tarafından Nebraska'da bulunup şempanze insan arası bir ara türün dişi olarak lanse edilen diş sonradan analiz edilir. Diş iddia edildiği gibi bir ara türe değil, bir domuza aittir. Hakkı teslim etmek gerekirse bu sahtekarlıkları ortaya çıkaranlar da evrim karşıtları değil, teoriye eleştirel bakan fakat onu reddetmeyen bilim insanlarıdır. Bu örneklere bakılınca bir ilahiyatçı olarak pozitif bilim alanında çalışanlara gıpta ettiğimi söyleyebilirim. Zira pozitif bilim alanındaki sahtekarlıkları ortaya çıkaran kimse evrim teorisi kafiri ilan edilip aforoza uğramamıştır. Aksine tebrik ve taltif edilmiştir. Fakat din alanındaki sahtekarlıkları ortaya çıkarmak sahibini sapık ve kafir ilan etmekte dahil birçok gözü dönmüş saldırı ve kampanyaya karşı göğüs germek zorunda bırakabilmektedir. Ayrım sonu sayfa 326.